15. ayrım. Kitabın adı Halide İdip. Biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 111. Çocukluk yıllarında Molla Gürani sokaktaki evlerinin bahçesinde Togo ve Ayet'le saklambaç oynadığını unutmayan Samet Ağoğlu, yeni Turan oyunu sahnelendiği günde oradaydı. Halide İdip'in milletin en felaketli günlerinde yüz binlerce yol gösterenlerden biri olduğunu düşünecekti. Dipnot 235. Ağoğlu, babamın arkadaşları. Sayfa 192-193. Halide, 1913 Nisan'ında yayın hayatına başlayan ve bir yıl süreyle haftalık olarak yayımlanan Halka Doğru dergisine de yazı veriyordu. Yusuf Akçura'nın yönettiği bu dergi aracılığıyla Türk yurdu yazarları köylülere ulaşmaya çalışacaklardı. Halide, Türk Ocağı'nın 1913 Mayıs'ındaki genel kongresinde dönemin önemli entelektüelleriyle birlikte yönetime seçilecekti. Kadınların ocağa üye yapılabilmesine ilişkin gerekli tüzük değişikliği için ise 1918 yılını beklemek gerekmişti. Dipnot 236. Memoirs of Halide İdip. Sayfa 235. Milliyetçiliğe övgü mü? Yeni Turan romanı, dünya basını tarafından da İttihat ve Terakki'nin taşkın milliyetçiliğinin bir yansıması olarak görülmüş ve eleştirilmişti. Dipnot 237. Mor Salkımlı Ev. Sayfa 186. Memoirs of Halide İdip. Sayfa 232. Dağılmakta olan Osmanlı İmparatorluğu'nun Türklük bayrağı altında toplamayı hayal eden Halide İdip'in kafasındaki sadece Türklere mahsus bir ülke değildi. Sanmayınız ki ben bu yola, yeni Turan'a, yalnız Turan'ın çocuklarını çağırıyorum. Hayır, hepsini, Türkiye'nin bütün çocuklarını, bu toprakta, ülkede geçmişini, hayatını, atalarını çağırıyorum. Türkleri, Arapları, Ermenileri, Rumları hepsini çağırıyorum ve hepsi için bu yolun bugün en doğru yol olduğunu iddia ediyorum. Ve eğer bütün bu lakırdılarımda daha çok mensup olduğum ırktan yana görünüyorsam, biliniz ki sevgili ırkımı kurtarmak, yaşatmak isteğini, öteki ırkların çıkar ve kurtulmalarını kaynaştırmış olmak inancını da gönlümde ve vicdanımda taşıyorum. Dipnot 238. Yeni Turan. Sayfa 31. Halide İdip, meşruti bir federasyondan. Dipnot 239. Yeni Turan. Sayfa 38. Söz ediyordu. Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülke hayali vardı kafasında. Yönetim biçimi ise o sıralarda Prens Sabahattin'in savunduğu ademi merkeziyete dayanıyordu. Halide İdip'i milliyetçi yazarlar kategorisine yerleştiren Yeni Turan, Osmanlı sınırları dışına taşan bir Türkçülük içermediği gibi adıyla çelişen bir içeriğe sahipti. Çoğulculuğun hakim olduğu bir demokrasi hayal etmekteydi. Ziya Gökalp de Turan adlı şiirin etkilediği edebiyatçılardan söz ederken, Halide Hanım Yeni Turan adlı romanıyla Türkçülüğe büyük değer verdi, yorumunu yapar. Dipnot 240. Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, İnkılap Yayınları, İstanbul 2001, sayfa 11. Halide, anılarında Yeni Turan'ı şöyle değerlendiriyor. Roman, siyasal ve ulusal bir ütopyadan söz ediyor ama burada sözü edilen ütopya sanıldığı kadar gerçeklerden uzak değil. İktidarın, yeni ve olgunlaşmış bir İttihat ve Terakki'nin eline geçtiği, kadınların oy kullanma hakkına sahip oldukları ve Türk kadının en üstün meziyeti olan canla başta çalışma özelliğini ortaya koyabildikleri yeni bir Türkiye özlemini dile getiriyor. Burada yalnızca milli kültüre sahip bir Türkiye değil, aynı zamanda siyasal açıdan liberal ve demokrat bir Türkiye var. En önemlisi, idari sisteminde şövenliğin olmadığı bir Türkiye. Dipnot 241. Memoirs of Halide İdip. Sayfa 332. Halide İdip, kitaba ilişkin değerlendirmesinde romanının sanatsal açıdan iddialı olmadığını açık yüreklilikle söyler. Ancak gerçekçi bir biçimde ele alınan ideallerin en azından bir bölümünün hayata geçirileceğine yürekten inanıyorum diyerek siyasi iddiasını da vurgular. Balkan Savaşı gelenekleri yıkıyor. Balkan Savaşı, kadınlara dair kökleşmiş muhafazakar geleneklerde bazı değişikliklere yol açtı. Savaş sırasında hasta bakıcı olarak hastanelere giren kadınların düzenlenen gösterilere katılması artık hoş görülüyordu. Hemen savaşın ardından İstanbul Üniversitesi'nde kızlar için kurslar açıldı. Kızlar teknik meslek okullarında okumaya başladı. 1913 yılında kadınlara devlet memuru olma hakkı tanındı. Kadınların öğretmenlik yapmaları doğal karşılanırken devlet dairelerinde çalışmaları o denli kolay olmamıştı. Kadın memura kapılarını açan ilk nezaret Cavit Bey'in başında bulunduğu maliye nezaretiydi. Ancak kadınların çalıştıkları odalara odacılardan başka erkek giremiyor, evraklar da odacılar aracılığıyla kendilerine iletilip geri alınıyordu. İş çıkışı önce erkekler binayı terk ediyor, sonra kadınlar çıkıyordu. Dipnot 242. Kurnaz. Cumhuriyet öncesinde Türk kadını. Sayfa 136. Kadınlar Alemi dergisi yazarlarından Belkıs Şevket bir askeri uçakla İstanbul semalarında uçarak kadın haklarına dair beyannameler atmış, bu beyannameler kapışılmıştı. O zaman Belkıs Şevket'ten de gazeteler milli kahraman diye söz etmişlerdi. Hükümet Belkıs Şevket'in bir fotoğrafının askeri müzeye asılmasına karar verdi. Ahmet Emin Yalman. Bir yıl önce böyle bir şeyi hayal etmek bile mümkün değildi diye yazmıştı. Dipnot 243. Yalman. Yakın tarihte gördüklerim, geçirdiklerim. Cilt 1, sayfa 229-230. Doktor Adnan ve yazar Hüseyin Cahit. Bazı şeyler ters gitmeye başlamıştı. Balkan Savaşı bozgunla son bulmuş, Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'daki eyaletlerini kaybetmişti. 1913 yılının son ayı Handlik'in Haminne'sine inmeyindi. Mahmure, Haminne'nin başında olan biteni anlamaya çalışırken o sırada Halide siyasi toplantılardan tanıdığı Doktor Adnan'ı aramaktaydı. Ancak Adnan o sırada peş peşe iki ağır ameliyat geçiren Enver Paşa'nın başındaydı. Adnan sonunda bulunmuş, hemen koşup gelmişti. Haminne'nin başına buz koymuş, sonra da onu tedirgin etmemek için ortaya dökülen saçlarına örtüsünü örtmüştü. Haminne, özenli ve titiz bakıma rağmen 9 günün sonunda dünyaya gözlerini kapatacaktı. Taziyeye ilk gelenlerden biri yine Adnan'dı. Alman hastanesinden Enver Paşa'nın yanından gelmişti. Halde onu karşılamak için iskemlesinden kalkmaya çalışırken dayanılmaz bir sancı saplanmıştı kasığına. Ateşi de yükselmişti. Adnan ilk müdahaleyi yaptıktan sonra bir sedye getirtti. Alman hastanesine kaldırılırken Halide öleceğini, büyük annesinin yanına Özbekler tekkesi haziresine gömüleceğini düşünmüştü. Neyse ki apandisit ameliyatının ardından yaşama geri döndü. Cavit Bey'in geçmiş olsun mektubuna yanıtı şöyleydi. Dostların kalbinde tuttuğumuz yerin büyüklüğünü anlamak için arada ölüm tehlikesi bile fena değil. Şimdilik yeniden hayata dönmüş gibiyim ve pek çabuk iyileşiyorum. Cahit Bey, pazartesi günü Berlin'e müteveccihen hareket ediyor. Bir rivayetten Avrupa'nın, bir rivayetten sizin hasretinize dayanamadı. Her neyse ikisini de tatmin edebilecek. Dipnot 244. Halide Edip'ten Cavit Bey'e mektup. 15 Teşrin-i Sani. Mektupta tarih yok ancak hikayenin akışı içinde ameliyat arkasından yazıldığı anlaşılıyor. İnci Engin'in araştırmalar ve belgeler. Sayfa 508. Viyana kaçamağı. Halide ameliyatını izleyen günlerde Viyana'ya gitmişti. Cavit Bey'e Sofya yakınlarında trenden yazdığı bir mektupta ülkenin haline ne kadar üzüldüğünü anlatıyordu. Bizi bütün buhranları arasında sevgili evlatlarına her mühlik, öldürücü, şeyi yapan bu kıymetli hastanın başında müteillim, kederli. Bir şafak görüp bıraktığımdan tabii en çok sizin mevkinizde olmak isterdim. Dipnot 245. Halide Edip'ten Cavit Bey'e mektup. Ocak sonu 1914. İnci Engin'in araştırmalar ve belgeler. Sayfa 509. Ortalık Halide Edip'in çok hasta olduğu, bu nedenle Viyana'ya gittiği dedikodusuyla çalkalanıyordu. Halide Edip'in arkasından Hüseyin Cahit'in de Viyana'ya gittiği haberi duyulunca Tanin gazetesi konuyu açıklık getirmek için şu haberi yayınlamıştı. Geçenlerde uğradıkları apandisit hastalığından bir ameliyat ile iade-i afiyet etmiş, sağlığına kavuşmuş olduğundan ikmali tedavi zımnında tedavisini tamamlamak üzere Viyana Müessesat-ı Sıhhiyesinden, sağlık kurumlarından birine gitmişlerdir. Elyev, orada bulunan Edibe-i Muhterem'in ahvali sıhhiyelerinde mucibi endişe hiçbir şey bulunmadığı gibi Hüseyin Cahit Bey'in Avrupa'ya azimeti meselesi gidişi ile de alakadar değildir. Dipnot 246. 6 Şubat 1914 tarihli Tanin'den aktaran Engin'in Halide Edip Adıvar'ın eserlerinde Doğu ve Batı meselesi. Sayfa 53. Tanin, Halide'nin sağlığında endişe edilecek bir durum olmadığını haber verirken Hüseyin Cahit'in başka bir sebepten Viyana'ya gittiğini yazarak dedikoduya son vermek istemişti. Halide'nin Hüseyin Cahit'le tanışıklığı Salih Zeki ile evli olduğu yıllara dayanıyordu. İlk yazılarını onun çıkarttığı Tanin gazetesine yazmıştı. Burgaz'daki evden komşularıydı. Hüseyin Cahit, Mevsume Hanım'la evliydi. Çocukları da vardı. Osmanlı dünyasının parlak isimlerindendi. Çok yakışıklıydı. Mektebi Mülkiye'yi birincilikle bitirmiş, ardından Fransızca ve Türkçe öğretmenliği yapmış, edebiyat ve basın alanında adını duyurmuş önemli bir isimdi. Bedi Faik analarında Halide Edip Hanım Hüseyin Cahit'e hayrandı diye yazar. Bedi Faik bu gönül hikayesine ilişkin anlatıyı Falih Rıfkı'dan dinlemişti. Dipnot 247. Bedi Faik. Matbuat basın derken medya. Cilt 3. Doğan Kitap. İstanbul 2002. Sayfa 86. Hüseyin Cahit'in elinde büyüyen Şiar Yalçın ise Hüseyin Cahit'in çok çapkın olduğunu, Halide Edip ile de bir gönül ilişkisinden söz edildiğini doğruluyor. Ne var ki Halide iki eşliğe şiddetle karşıydı. Romanlarından izlediğim kadarıyla aşkın yerini ayrı tutuyordu. Onun ilk kadın kahramanlarından Seviye Talip, aşk en yüksek nikahtır diyerek nikahsız aşka kutsal bir yer vermişti. Dipnot 248, Seviye Talip, sayfa 46. İttihatçı First Lady'ler. İttihat ve Terakki'nin önündeki en zor meselelerden biri de kadının sosyal hayata katılması konusuydu. Bu alanda Enver Paşa'nın tutucu Talat ile Cemal Paşa'ların ise değişimden yana bir tavır benimsedikleri anlatılır. Talat Paşa, kadınlara erkeklerle aynı zamanda parkta yürüyebilme iznini çıkartmış, Cemal Paşa da tacizci erkeği hapis ya da sürgün ile cezalandıran uygulamayı başlatmıştı. Dipnot 249. Grace Ellison, Turkey Today, Hutchington and Co., London, 1929, sayfa 138-39. İttihat ve Terakki önde gelenlerinden Cemal ve Talat Beyler, 1908 devrimi gerçekleştirildiğinde evliydiler. Enver Paşa ise hanedandan o sırada 12 yaşında olan Naciye Sultan ile 1911'de nikahlanacak, düğünleri ise 1914'te şatafatlı bir törenle gerçekleşecekti. İttihat ve Terakki'nin önderi olarak yıldızı parlayan Enver, Naciye Sultan'a talip olunca saray durumu memnuniyetle karşılamıştı. Halit Ziya da Enver'i ilk kez o sıralarda Sultan Reşad'ın mabeyincisi olduğu dönemde tanımıştı. Bu genç ve başarılı subayı mahcup kendisine hitap edilince bütün simasını alev kaplayan güzel bir genç olarak tasvir eder. Dipnot 250. Halit Ziya Uşaklıgil, Saray ve Ötesi, Özgür Yayınları, İstanbul 2003, sayfa 388. Enver ile Naciye'nin arasında yüzlerce sayfa mektup gidip gelmişti. 1881 doğumlu olan Enver, Naciye'den neredeyse 20 yaş büyüktü. Naciye ile Enver'in ilk karşılaşmaları, Enver Paşa'nın Alman hastanesine ameliyat olduğu günlere denk düşer. Düğünleri ise 1914 Mart'ında damat Ferit Paşa'nın konağında yapılmış, alışılmışın dışında modern bir törenle hayatlarını birleştirmişlerdi. Naciye için bu imparatorluk gelini hiçbir şey yapmazdı. Tek düşüncesi keyfine bakmaktı. Dipnot 251. Ellison, Turkey Today, sayfa 138. Diyenler var. Buna karşılık 1915'te İstanbul'a gelip 9 ay kalan ve bu ziyaretini anlatan kitabında dönemin kadınlara geniş yer veren gazeteci Schreiner ise Enver Paşa'nın eşinin iktidardaki erkeklerin eşleri arasında tek Avrupa'yı tarzdaki kadın olduğunu yazar. Onun için hayat dolu zeki ve enerjik sıfatlarını kullanır. Güçlü bir erkekle evli olduğu için enerjisini seferber edecek doğal bir ortam var. Enver'e yardım etmek dışında askeri işlere sudaki balık kadar gömülmüştü. Türk kadınlarının savaş çalışmalarını yürütüyor, pek çok yardım örgütünü çekip çeviriyor, Türk Kızılay'ına başkanlık ediyor, kermes ve yardım faaliyetleri düzenlemeye özel bir keyif alıyordu. Boş zamanlarında da üniversitedeki konferansları izliyor. Çok meşgul bir kadın. Bu konuda bilgili bir kimseden öğrendiğim kadarıyla da mutlu bir kadın. Dipnot 252. George Schneider. From Berlin to Baghdad. Harper and Brothers. London. 1918, sayfa 170. Naciye Sultan, o sıralarda Hilal-i Ahmer'in Kadınlar Komitesi'nde Talat Paşa'nın eşi Hayriye Talat ile birlikte çalışıyordu. Bu komite Osmanlı İmparatorluğu'nun önde gelen isimlerinin eşlerinden kuruluydu. 1913 Ramazan'da sokaklarda çiçek satmak gibi yaygın bir eylem de düzenleyen Hilal-i Ahmer Hanımlar Komitesi oldukça faal bir kuruluştu ve kadınların batılı anlamda hayata katılmasında önemli bir rol oynamıştı. Dipnot 253. Hüsnü Ada. The First Ottoman Civil Society Organized in the Service of the Ottoman State. September 2004. çift ve çift ve çift ve nokta sabanciuniv.edu bölü ssbf bölü activity alt tire record bölü 2003-2004.pdf. Naciye Sultan'ın himayesinde kurulan ve erkeklerden oluşan Kadınları Çalıştırma Cemiyeti'ne 14 bin Müslüman kadın iş başvurusunda bulunmuştu. Cemiyet, gördüğü yoğun ilgiden dolayı ne yapacağını şaşırmıştı. 8 bine yakın kadına iş verilmişti. Dipnot 254. Yavuz Selim Karakışla, Osmanlı Ordusu'nda Kadın Askerler. Kadın İşçi Taburu, 1917-1919. Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi. Enver Paşa ile Naciye Sultan'ın torunu Arzu Enver Sadıkoğlu, dedesine ilişkin duyduklarını anlatırken, Enver Paşa sert mizaçlı bir asker olmasına rağmen ev hayatı farklıymış. Yumuşacık bir adammış. Hatta eşiyle ilişkilerinde kılıbık bile diyebiliriz, diyor. Dipnot 255. Balçiçek Pamir. Enver Paşa kılıbıktı. Sabah 1 Ocak 2007. Talat ve Hayriye. Talat'a 15 yaşındaki Hayriye ile evlenmesi önerildiğinde, Talat, aman ne yapıyorsunuz olmaz diye itiraz etmişti. Hayriye, Dame de Sion kız lisesinde okuyordu. Teklifin üzerinden bir yıl geçince Hayriye ile evlenmeye karar verdi. Nişanlandıklarında dahiliye nazırıydı. Bir yıl sonra evlenirken de fırka reisi. Dipnot 256. Yakın tarihimiz. Cilt 2. Sayfa 192-195. 1874 Edirne doğumlu olan Talat, yoksul bir ailenin çocuğuydu. Kısa süre öğretmenlik yaptıktan sonra Selanik'e gitmiş, telgrafhanede çalışırken hukuk mektebinde okumuştu. Başından itibaren İttihat ve Terakki'de önemli rol oynamış, 1908'de İttihat ve Terakki Edirne mebusu olarak meclisi mebusağına girmişti. Sonunda hükümette dahiliye nazırlığına kadar yükselecekti. Talat Paşa'nın evine randevusuz bir ziyaret yapan ABD elçisi Henry Mongentau, Hayriye Hanım'ı uzaktan da olsa görmüştü. Morgenthau, İstanbul'un aristokratik olmayan mahallesindeki evin bir göz boyama olduğunu düşünmüştü. Talat'ın evi eski, köhne, ahşap üç katlı bir yapıydı. Harap denebilirdi. Mobilyalar ucuzdu. Duvarlarda birkaç basit resim asılıydı ve yerde bir iki güzel kirim seriliydi. Bir kenarda tahta bir masa vardı ve üstünde bir zamanlar Talat'ın geçim aracıyken şimdilerde arkadaşlarıyla haberleştiği bir telgraf cihazı duruyordu. Alışılagelmiş kırmızı Türk fesi giymişti. İri cüssesi koyu gri pijamalar içindeydi. Kapı sessizce açıldı ve küçük bir kız çekinerek odaya girerek bir sigara tabakası ve kahve getirdi. Talat Paşa tepsiyi aldı. Biraz sonra çocuğun arka hizasında yaklaşık 25 yaşında genç bir kadın gördüm. Onlar Talat'ın karısı ve evlat edindiği kızıydı. Bayan Talat birkaç dakika sonra tam karşımdaki pencerede göründü. Ancak yüzü diğer yöne dönük oturan kocasının görüş alanının dışındaydı ve birkaç dakika boyunca orada öyle sessizce ve meraklı gözlerle durdu. Evde olduğundan dolayı peçesi yoktu. Yüzü güzel ve aydınlıktı ve bir Amerikan büyükelçisine yakın mesafede bakmanın hoşuna gittiği aşikardı. Dipnot 257. Henry Morgenthau. Büyükelçi Morgenthau'nun öyküsü, belge yayınları, İstanbul, 2006, sayfa 114. İngiliz gazeteci Grace Ellison, Talat'ın eşi Hayriye Hanım için güzel bir kadındı. Talat Paşa onunla gurur duyardı. Kocasının yardım talebine yavaş yavaş karşılık vermiş, himayesindeki kadın derneklerinin toplantılarına katılmaya başlamıştı derken, dipnot 258, Ellison, Turkey Today, sayfa 137. Talat'ı da yetenekli, çekici ve zeki bir erkek olarak tarif eder. Dipnot 259, Ellison, Turkey Today, sayfa 136. Hüseyin Cahit'in Talat Paşası, ince zekalı, uysal ve dürüst karakterli ve isabetli görüşleri olan bir adamdı. Güzel söz söylemeye pek kabiliyeti yoktu. O söz ve süs adamı değildi, iş adamıydı. İşini ise mükemmelen görürdü. İttihat ve Terakki'nin en temayüz etmiş, en ümit veren, en fedakar ve layık bir ferdi sıfatıyla o mevkiye geçmişti. Dipnot 260. Hüseyin Cahit Yalçın. Tanıdıklarım. Derleyen Cemil Koçak. YKY. İstanbul 2001. Sayfa 36. Cemal ve Senihe. 1872 Midilli'de dünyaya gelen Cemal, askeri bir eczacının oğluydu. İstanbul'da önce Kuleli Askeri İdadisi'nde ardından da Harbiye Mektebi'nde eğitim görmüştü. 1898'de Selanik'e 3. Ordu'ya tayin edilmiş, orada bir yandan İttihat ve Terakki'nin askerler arasındaki örgütlenmesini yürütmeye başlamıştı. Yine o yıllarda Seres Fırka Kumandanı Mehmet Paşa'nın 16 yaşındaki yeğeni Senihe'ye talip olmuştu. Yunan Makedonya'sından bir ailenin kızı olan Senihe, 1882 doğumluydu. Okuryazar bir genç kızdı. Düğün akşamı genç güvey kola ağası Cemal Bey yatak odasında belinden çıkardığı tabancasını başucuna koymuştu. Gelin masum bakışlarını hayretle kocasına çevirince gülümsemiş, "Benim güzel Venüs'üm, kocanın hayatı işte bu silahın ucuna bağlı. Bizlerin akıbeti alnımızı süsleyecek 4 kurşundur. Asker kızı ve karısı olduğunu, asker anası olacağını hiç hatırından çıkarma," demişti. Dipnot 261. Behçet Cemal. Hatıralar ve vesikalar üzerine tetkikler. Dünya 22.7.1952. Ablası da kendisine, "Ben öyle bir sevdaya tutuldum ki onun uğrunda karımı, çocuklarımı, kendimi ve hepinizi gözümü kırpmadan fedaya hazırım," dediğini anlatırdı. Grace Allison ise Cemal Paşa'nın karısı narin bir kadındı. Hep ilgilenmesi gereken yurt dışında okuyan çocukları vardı. Çekingendi. Kadın davasını geriletecek adımlar atmaktan korkardı diye yazar. Dipnot 262. Allison, Turkey Today, sayfa 137-138. Morgenthau aşırı kibirli bulduğu Cemal Paşa'yı şöyle anlatmıştı. Simsiyah ve insanın içini işleyen dilici gözleri vardı. Hemen her şeye şimşek hızıyla bakış atarak bir nesleden diğerine atlardı. Gözlerinden kurnazlık, acımasızlık ve aşırı bencillik akardı. 32 dişini göstererek gülüşü bile çirkindi. Hareket eder etmez vücudundan bir enerji fışkırırdı. Dipnot 263. Morgenthau. Büyükelçi Morgenthau'nun öyküsü. Sayfa 137. Hüseyin Cahit Yalçın Cemal Paşa'sı ise mert, açık, nazik, merhametli, beyaz eldivenli, ütülü pantolonlu, dimdik göğsüyle garplı yaşayışı temsil eden bir isimdir. Dipnot 264. Hüseyin Cahit Yalçın. Tanıdıklarım. Sayfa 53-55. Meşrutiyet ilan edildiğinde eşi Senihe ona sarılıp tebrik etmişti. "Canım, ne oldu ki bu kadar seviniyorsunuz? Bu tebrikler neden? Asıl felaketler, harpler, isyanlar, suikastler, ölüm tehlikeleri hep bundan sonra başlayacak. Eğer kucağımdaki şu yavrunun torunu bir gün bu memlekette rahat yaşarsa, ben ve arkadaşlarım bugün için ancak o zaman tebrike layık olabilirim," demişti. Dipnot 265. Behçet Cemal, Hatıralar ve Vesikalar Üzerine Tetkikler. Dünya 22.7.1952. Cemal Bey, 31 Mart olayı sırasında Selanik'ten İstanbul'a gelen hareket ordusunda görev almış, Üsküdar Mutasarrıflığı'na, ardından da İstanbul Muhafızlığı'na atanmıştı. Cemal ve Senihe'nin 5 çocukları olmuştu. 15. ayrımın sonu. Sayfa 120. Devamı 16. ayrımda.